Ayrım 5. Türkiye şarkısı Nazım. Aziz Nesin, sayfa 63. Nazım'dan tedirgin olmak. Milliyet gazetesindeki Nazım'ın oğlu Mehmet röportajı 28 Mart 1970 şöyle başlıyor. Zannımca baba demesini öğretmemiştir anası Mehmet'e. Mehmet babasından, Nazım Hikmet'ten kesinlikle bir baba gibi söz etmemektedir. O bir yabancıdır Mehmet için. Konuşmalarda Nazım Hikmet adı geçtikçe Mehmet rahatsız olmakta, bu rahatsızlığını açıkça göstermekte ve hatta açık açık söylemektedir. Birkaç gün önce 18 yaşını bitiren Mehmet'in bu davranışlarında anasının rolü var mıdır? Varsa büyük müdür? Mehmet bu soruları cevaplandırmaktan kaçınmış. Benim babam ve her şeyim annemdir demekle yetinmiştir. İki gazeteci bu röportajlarında çok önemli bir noktaya değinmişlerdir. Münevver'in Mehmet'in üzerindeki etkisi. Bu etki ne yazık ki Mehmet'e babasını sevdirmeme yönünde olmuştur. İstanbul'da tanıdığımız, saygı duyduğumuz Münevver bu değildi. Bırakılmış olmanın ezikliği, burukluğu sonucu, kadınca duyguları, aklının, sağduyusunun önüne geçmişti. Nazım Hikmet adından tedirgin olan saf Mehmet değildir. Münevver'in de Nazım Hikmet adından ve ondan konuşulmasından tedirgin olduğu bana anlatılan şu olaydan da belli oluyor. Nazım'ın Azerbaycanlı şair ve sanatçı dostları Münevver'le Mehmet'i Bakü'ye konuk olarak çağırdılar. Açıkça söylemek gerekirse Azerbaycanlı bu dostlar Moskova'daki birçokları gibi Münevver'i Nazım'ın gerçek eşi sayıyorlar, Vera'yı ise böyle göremiyorlardı. Münevver hem Nazım'ın tek oğlunun anası olarak hem de üstün kişiliğiyle Nazım'ın eşliğine çok daha layık görülüyordu. Bu yüzden Münevver'le Mehmet'i konuk olarak Bakü'ye çağırmışlardı. Mehmet de annesi Bakü'ye geldiler. Her gece ayrı bir dost evinde ağırlanıyorlardı. Konuk Münevver'le ev sahipleri arasındaki ilişki nedeni ve ortaklaşa konu elbette Nazım Hikmet'ti. Bu nedenle de ev sahipleri Nazım Hikmet'ten konuşuyorlar, ona ilgin anılarını anlatıyorlardı. Ama Münevver Nazım'dan konuşuldukça tedirgin oluyordu. Hatta bir iki kez bu konunun kapatılmasını istemişti. Rica ederim başka şeylerden konuşalım. Konuyu değiştirmeye çalışmıştı. O zaman da ev sahipleri susmak zorunda kalmışlardı. Çünkü Münevver buraya Nazım Hikmet'in eşi ve oğlunun annesi olduğu için çağrılmıştı. Yoksa onu başka bir ilişkiyle tanımazlardı bile. Nazım'ın Azerbaycanlı dostları Münevver'in bu davranışına şaşmışlar, düş kırıklığına uğramışlardı. Hepimiz Nazım'ın bir milyoner yaşamı sürdürdüğünü sanıyorduk. Münevver de öyle sanıyordu. Ona göre Nazım'ın paralarını şunlar bunlar yiyor ama Nazım kendilerine para göndermiyordu. Daha önce de yazdığım gibi gerçekten Münevver İstanbul'da özellikle kaçmadan önceki günlerinde çok sıkıntı çekiyordu. Mehmet'le yapılan röportajda Münevver'in evinde çekilen sıkıntı Mehmet'in ağzından şöyle anlatılıyor. 2 Nisan 1970 Milliyet. Mehmet annesinin, kız kardeşinin ve kendisinin Türkiye'den kaçış nedenleri değil sadece nedeni olduğunu söylüyor. Bu nedende para, sadece para. Babasını yurt dışından bir süre için kendilerine gönderdiği ama sonra birden arkasını kestiği para. Çekilen parasızlık. Hatta yoksulluk olarak tanımlıyor o çocukluk günlerini Mehmet. Yiyecek sıkıntısı bile çektiğimiz oluyordu. Annem yabancı dil dersleri veriyor, dikiş dikiyor. Sonra bunların da arkası kesildi. Kendine maddi yardımda bulunan hiçbir yakınlarının olmadığını söylüyor. Yalnızlık diye ekliyordu Mehmet. Mehmet uzun yıllar ötesinde kalmış o çocukluk günlerinde annesinin dikiş dikmesinden ötürü duyduğu hıncı babasından çıkartmak için kelime seçmek zorunluluğunu bile duymuyordu. Nazım neden Münevver'e para yollayamıyordu? Mehmet babasının annesine haksızlık ettiği duygusuna kapılarak çocukluk anılarını elinde olmadan abartmış olsa bile o günlerde sıkıntı çektikleri doğrudur. Nazım'ın Münevver'e para göndermeme nedenlerinden bildiklerimiz olduğu gibi elbet bilmediklerimiz de var. Bu nedenlerden bile bildiklerimizi parça parça yazmaya çalışacağım. Nazım'ın ileride yazılacak yaşam öyküsü için notlar niteliğinde yazdığım bu yazılarda hiç kimseyi yargılamak, eleştirmek niyetinde değilim. Ancak Nazım'ın kendisi söylemiş olsa bile Nazım konusunda söylenmiş, yazılmış olanlardaki çelişkileri ortaya koyarak doğru yorumlara varmak istiyorum. Kahrolun. Nazım Vera ile evlenmeye karar verdiği günlerde birkaç nedenden dolayı eskisi kadar para kazanamıyordu. Araba almak için dostlarından borç para istemesi de bu yüzdendi. Vera ile evlenmeden önce Nazım'la 8 yıl birlikte yaşamış olan Doktor Galina, Nazım'ın kendisinden ayrılmaması için her yola başvurmuştu. Sonunda bunu başaramayacağını anlamıştı. Vera ile Nazım, sevişen liseli gençlerin coşkusuyla evlerinden kaçıp gitmişlerdi. Vera, Şen Olas'ın Nazım Hikmet adlı anılar kitabında bu kaçışlarını ayrıntılarıyla anlatmaktadır. İşte Nazım'ın evde olmadığı bu günlerde Galina, Nazım'ın evindeki bütün eşyayı taşıyıp götürmüştü. Nazım'la Vera tam takır bir eve dönmüşlerdi. Üstelik tam takır evin bir duvarına Galina şu yazıyı yazmıştı. Kahrolun. Coşkulu bir sevi gezisinden dönen Nazım'la Vera, kapıyı açıp bomboş eve girdiklerinde duvardaki bu kahrolun yazısıyla karşılaşmışlardı. Nazım'ın Galina'dan ayrılması yine de kolay olmamıştı. Galina ayrılmak için Nazım'dan daha başka şeyler de istiyordu. Nazım, Daça'da, yazlık evde kalmış olan eşyayı da kendisine verecekti, hem de noter senediyle. Nazım buna da razı oldu. Galina'dan ayrılması neden zor oluyor? Akla gelen soru şudur. Galina, Nazım'ın nikahlı eşi değildi. Böyleyken ondan ayrılması niçin bu denli zor oluyordu? Çünkü Nazım bütün yaşamında rezaletlerden, skandallardan çekinen insandı. Hele bu skandallar, partinin işe karışmasını gerektirecek, yani parti disiplinini bozucu nitelikte sayılacak türden olursa, Nazım bundan büsbütün korkardı. Nazım'ın 8 yıldan beri Galina ile birlikte yaşadığını herkes biliyordu. Galina hem yaşam arkadaşı hem de hekimiydi. Doktor Galina, Nazım'dan ayrılmamak için her yola başvurabilir, her skandalı göze alabilirdi. O kadar ki Galina'nın kendisinin bize söylediğine göre Nazım'ın bir dostuna ondan ayrılmamak için gerekirse bir kolunu kesmeye bile hazır olduğunu söylemişti. Bu durumda Nazım, Galina'nın her dediğini yapmak, her istediğini vermek zorunda kalmıştı. Galina'dan ayrılmak için ileri süreceği her koşulu yerine getirecekti. Neydi Galina'nın istediği? Nazım'ın bütün ev eşyasını noter senediyle kendisine vermesi. Evdeki bütün eşya sayılıp, yetkili uzmanca da fiyatlanıp bir listesi yapıldı. Sonra Galya, Galina adının kısaltılmışı ile Nazım, Moskova kenti 2. devlet noteri Bay Serdetkin'in resmi dairesine gidip bir noter senedi hazırlattılar. Doktor Galina'nın hangi koşullarla Nazım'dan ayrıldığını ve Nazım'ın o yıllarda çektiği para sıkıntısının nedenlerinden yalnız birini göstermesi bakımından noterci onaylı bu senet çok ilginçtir. Bende bulunan bu senedin bir kopyasının Türkçe çevirisini sunuyorum. Noter senedi. Anlaşma. Ben Nazım Hikmetran, oturduğum yer Moskova ili, Bakovka istasyonu, Yazarlar Köyü, Trinyova, sokak, Daça numarası 1. Ve ben Kalesnikova, Galina, Grigoryevna, oturduğum yer Mosokva ili, Konseva MB, Pushkinskaya sokak, No 7. Aramızda aşağıdaki maddeleri yazılı iş bu anlaşmayı imzaladık. 1. Otomobil. Volga M21. Limuzin modeli 1957 çıkışlı. Markası Şasino 2614. Plaka numarası YUŞ 0322. Teknik pasaport No BO No 173892. Fiyatı 25 bin ruble. 2. Masa 3 bin ruble. 3. El yapımı 10 koltuk ve kanepe 100 ruble. 4. Dolap 400 ruble. 5. 5 adet kitaplık 1 ruble. 6. 8 adet dolaplı kitaplık 250 ruble. 7. Alçı parçadan oluşmuş camlı kitap dolabı 500 ruble. 8. 2 adet radyo. Radyo Teknik ve Çek Radyosu 1500 ruble. 9. 2 adet teyp. Dieper marka ve Alman malı KV100 2600 ruble. 10. 13 adet tablo 5000 ruble. 11. 2 adet televizyon. Rubin 102 ve Rekord marka 3000 ruble. 12. 50 adet şilte, minder ve yastık 300 ruble. 13. 1500 kitap 5000 ruble. 14. 100 adet albüm 100 ruble. 15. 2 adet pikap gramofon 200 ruble. 16. 100 adet plak 500 ruble. 17. 1 adet patefon 200 ruble. 18. 4 adet büyük arkalıklı koltuk 400 ruble. 19. 2 adet daktilo makinesi, biri portatif, biri büyük, 1500 ruble. 20. 4 adet Vietnam yapısı divan ve koltuk, 400 ruble. 21. 3 adet kitaplık, 400 ruble. 22. 8 adet sandalye, 600 ruble. 23. Kamıştan, seramikten, tekstilden, forfordan yapılmış, C Çeşitli vazolar, biblolar, süsler, oyuncaklar, bebekler, 100 ruble. 24. 4 adet büst ve 3 adet heykel, 2000 ruble. 25. 2 adet ağaç karyola ve 4 şilteli yatak, 400 ruble. 26. 2 gardırop, 1000 ruble. 27. 1 adet ayna, dolabı ile birlikte 100 ruble. 28. 1 adet içki büfesi, 100 ruble. 29. 1 adet içki büfesi, 1000 ruble. 30. 1 adet kontr büfe, 1000 ruble. 32. 2 adet yumuşak koltuk, 400 ruble. 33. 2 adet yumuşak koltuk, 400 ruble. 34. 10 adet kamıştan sandalye, 1000 ruble. 35. 1 adet yazı masası, 200 ruble. 36. 1 adet mutfak ocağı, 300 ruble. 37. 1 adet buzdolabı, zis, 1000 ruble. 38. 3 adet yemek masası, 200 ruble. 39. 1 adet çek malı meyve suyu ezme makinesi, 100 ruble. 40. 2 adet elektrikli kalorifer radyatörü, 100 ruble. 41. 2 adet 12 kişilik yemek servis takımı, 1000 ruble. 42. 12 kişilik gümüş yemek takımı, 1500 ruble. 43. 10 kişilik kristal içki takımı, 500 ruble. 44. Çeşitli porselen ve cam yemek takımı, 1000 ruble. 45. 1 adet mutfak masası, 200 ruble. 46. 2 adet çamaşır makinesi, 800 ruble. 47. 2 adet dikiş makinesi, biri elektrikli, 1200 ruble. 48. 1 adet tartı, baskül, 300 ruble. 49. 1 adet elektrokardiyografi, 2000 ruble. 50. 4 adet halı ve 8 adet yol keçesi, 5000 ruble. 51. 6 adet abajur, 400 ruble. 52. 8 adet bavul, 200 ruble. 53. 1 adet ayna banolu, 50 ruble. 54. 1 adet ütü, 25 ruble. 55. 1 adet kitaplık merdiveni, 25 ruble. 56. Çeşitli yemek aracı ve bir akvaryum, 25 ruble. 57. 2 adet hahloma yapısı kutu, 300 ruble. 58. 3 adet yünlü yatak örtüsü ve bir büyük masa örtüsü, 1500 ruble. 59. Çeşitli masa örtüleri, çay takımı, yatak çarşafları, perdeler, saksılar, yemek rafları, elektrik süpürgesi ve bunun gibi, 8000 ruble. 2. Ben Kelesnikova Galina Grigorievna Nazım Hikmet'ten yukarıdaki listede yazılı malları aldım. 3. Bütün bu eşyanın fiyatı 89.975 rubledir. 4. Bu anlaşma gereğince hediye eşya daha önce başkasına satılmamış ve para karşılığı emanete verilmemiş, anlaşmazlık konusu olmamış ve yedi emine verilmemiştir. 5. Bu anlaşmanın işlemi için gereken parayı Kalesnikova Galina Grigorievna ödemiştir. 6. Bu anlaşmanın birinci kopyası Balşoya Dragomilovskaya sokak No. 4'te bulunan 2. Moskova Devlet Noterliğinde bırakılmış, ikinci kopyası ise Kalesnikova Galina Grigorievna'ya verilmiştir. İmza Nazım Hikmetran, imza Kalesnikova Galina Grigorievna. İş bu anlaşma 1960 Ocak ayının 7. günü noterliğimizce onaylanmıştır. Serdetkin N.İ. Bu anlaşmayı taraflar benim yanımda kendi istekleriyle imzaladılar ve ben de onayladım. Bu kişilerin temyiz kudretini haiz ve akli dengelerinin yerinde olduğu anlaşıldı. Bu noter senetli anlaşmayı ilgiyle birkaç kez okudum ve dehşete düştüm. Sizin de ilginizi çekeceğini umduğum için bütün noter senedini aktardım. Anlaşmanın 6. maddesine yazıldığı üzere, anlaşmanın bir kopyasını Galina almış, aslı ise noter takılmış. Yani Nazım Hikmet anlaşmanın kopyasını almamıştır. Aradan 2 ay geçtikten sonra Nazım Hikmet, Daçası'nda kalan kimi yazılarını, müsveddelerini istemek için Galina'yı görmeye gitmiştir. Yanında Babayev de vardır. Galina, Nazım'a karşı çok sert davranmıştır. Nazım, Galina'ya bunca yılı birlikte geçirdiklerini, bundan sonra da arkadaş olarak kalmalarını önermiş ama Galina'nın cevabı sertçe reddetmek olmuştur. Galina, Nazım'ın kendi Daçası'ndan istediği kendi yazılarını, müsveddelerini vermemiştir. Bunun üzerine Nazım Hikmet, Galina'nın hiçbir biçimde uzlaşmazlığı karşısında ileride belki gerekir diye düşünerek notere gidip Galina'ya hediye ettiği eşyanın listesini ve anlaşmanın bir kopyasını almıştır. Vera Hikmet'in söylediğine göre listedeki eşyanın gerçek fiyatı listeye yazılanın çok üstündeydi. Özellikle fiyatları düşük göstermişlerdi. Diyelim ki Vera bu sözleri Galya'yı sevmezliğinden söylüyor da listede gösterilen eşyanın fiyatı doğrudur. Nazım Hikmet'in Galina'ya hediye ettiği ya da etmek zorunda kaldığı eşyanın toplam fiyatı 89.975 rubledir. Bugün 1 ruble 22 Türk lirasıdır. Diyelim ki 1 ruble 15 lira olsun. Nazım Hikmet demek Galina'ya 1,5 milyon liralık eşya bağışlamıştır. Bunlardan başka daha listeye girmeden Galina'nın aldığı eşya da vardır. Yalnız bu olay bile neden Nazım'ın sıkıntı çektiğini bize anlatır. Ama para sıkıntısı çekmesinin ve İstanbul'a para göndermemesinin tek nedeni bu değildir elbet. Noter senedinin listesinde 10. maddede 13 tablo yazılıdır. Bunlara 5000 ruble fiyat biçilmiştir. Nazım bu tabloları da Galina'ya bağışlarken onların arasındaki iki tablonun ünlü İspanyol ressamı Alberto'nun olduğunu ve bu tabloların değerini bilmiyordu. Yalnız o iki tablo bile 5000 rubleden daha çok eder. Bugün o tabloların ne olduğunu bilmiyoruz. Galina da Alberto'nun tablolarının değerini bilmiyor. Galina ile ilk konuşmamızda bu tablolardan ben de söz etmedim. Nazım Hikmet ilk enfarktüsünden sonra hastaneden çıkarken hekimi ona şişmanlamamasını söylemişti. Nazım Hikmet de her gün tartılmak için bir tartı almıştı. Galina bunu bile almıştır. Yalnız bu olaya bakarak Galina'nın Nazım'a kötülük ettiği sanısına kapılmamalıyız. Bu yaptığı iyilik değildir elbet. Ama Galina'nın sevgisi, sevgisinin ters ucunda Nazım'dan intikam almak biçimine dönüşmüştü. Şeytan, Kestane, Karabaş. Nazım Hikmet'in Galina ile birlikte Daça'sında yaşadığı günlerde 3 köpeği vardı. Nazım daha çok Daça'da kalır, Moskova'daki evine haftada bir gün ancak giderdi. Köpeklerin adları Şeytan, Kestane, Rusçası ve Karabaşçı. Şeytan çok güzel, sevimli bir ev köpeğiydi. Yabancıları bile havlamazdı. Konuk olarak eve kim gelirse gelsin yanına sokulur, önüne yatar, zorla kendini sevdirir, okşatırdı. Bu bakımdan köpekliği olmayan bir köpekti. Nazım Şeytan'ı çok severdi. Galya, Şeytan'ı işte böyle anlatıyor. Nazım'ın Şeytan'la çekilmiş çok resmi var. Kestane adı öbür köpeğe tüylerinin renginden dolayı verilmişti. Karabaş bizim çoban köpekleri kırmasıydı. Karabaş adını ona Nazım takmıştı. Üç köpeğin en dayanıklısı, en sağlamıydı. Uzun tüyleri güzel biçimiyle, alına salına yürümesiyle giysi sergileyen mankenlere benzeyen Şeytan evin içinde yaşardı. Kestane evin girişinde yaşıyordu. Sağlam, dayanıklı Karabaş da bahçede dururdu. Kestane hastalanıp ölmüştü. Nazım sokaktan gelince onu ilk karşılayan Karabaş'tı. Nazım'ın üstüne başına atlardı. Nazım da onunla oynamayı çok severdi. Her gelişinde Karabaş'la bir süre oyalandıktan sonra eve girerdi. Galina şöyle anlatıyor. Nazım Moskova'dan uzaklara gidip hatta dış ülkelere çıkıp da döneceği günü bize haber vermemişse biz Nazım'ın döneceği zamanı Karabaş'tan öğrenirdik. Çünkü Nazım'ı birkaç zamandır görmemiş olan Karabaş onun eve gelmesine yakın saatlerce havlamaya ara sıra ulumaya başlardı. Biz Karabaş'ın bu halini görünce Nazım'ın geleceğini anlardık. Gerçekten de biraz sonra Nazım gelirdi. Bu hep böyle olurdu. Nazım'ın Şeytan adlı köpeği de ölünce Karabaş Daça'da tek köpek kalmıştı. Karabaş yine Daça'nın avlusundaydı. Şeytanın ölümüne çok üzülen Nazım Hikmet köpeğine ağıt yazmıştı. Şeytana mersiye. Köpeğimin adı Şeytan'dı. Dılık adıyla ilgili değil. Adına bir şey olmadı. Adına benzemezdi de. Şeytanlar zalim olur. Zalimler yalancı, kurnaz. Ama zalimler akıllı olmaz. Köpeğim akıllıydı. Biraz da ben öldürdüm köpeğimi. Bakmasını bilemedim. Bakmasını bilemezsen ağaç bile dikme. Elinde kuruyan ağaç dert olur adama. Yüzmek suda öğrenilir diyeceksin. Doğru. Boğulursan bir sen boğulursun ama. Kaç sabahtır uyanıyorum, dinliyorum ortalığı. Kapımı tırmalayan yok. Ağlamak geliyor içimden. Ağlayamadığım için utanıyorum. İnsan gibiydi. Hayvanların çoğu insan gibidir. Hem de iyi bir insan gibi. Kalın boynu kıldan inceydi dostluğun buyruğunda. Hürriyeti dişleriyle bacaklarındaydı. Nezaketi tüylü uzun kuyruğunda. Göresimiz gelirdi birbirimizi. En büyük işlerden konuşurdu. Açlıktan, tokluktan, sevdalardan. Ama bilmedi sıla hasretini. Benim başımda o iş. Şairi cennete koymuşlar. Ah memleketim demiş. Öldü. Bu dünyada nasıl ölünürse insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun. Döşekte, toprakta, havada, suda, ansızın, bekleyerek uykuda. Bu dünyada nasıl ölünürse, nasıl öleceksem, nasıl öleceksek. Bugün gölgede 38. Ormana bakıyorum balkondan. Çamlar ince uzun yükseliyor, kıpkırmızı, gökyüzü çelik mavisi. İnsanlar ter içinde, köpeklerin dili bir karış. Göle gidiyorlar yıkanmaya. Kıyıda bırakacaklar vücutlarının ağırlığını. Balıkların bahtiyarlığını paylaşacaklar. 1956 Haziran, Moskova, Peredelkino. Nazım bütün eşyasını Galya'ya noter senediyle verip, Daça'yı da Galya'ya bıraktıktan sonra Galya, bu Daça'da uzun zaman oturamıyor. Çünkü Daça Nazım'a verilmişti. Nazım da Daça'dan ayrıldığına göre, Galya bir başına iki katlı Daça'da oturamazdı. Galya Daça'dan taşınmıştı. İki katlı olan Daça'ya iki yazar yerleşmiş, her katta bir yazar ailesi oturuyordu. Galya, Nazım'ın uzun zamandır yaşadığı bu evin filmini çektirmek istiyor. Bu isteğinden Nazım'ın büyük sanatçılığına daha o zamandan inanmış olduğu anlaşılıyor. Daça'ya taşımış olan o iki yazar, film çekilmesine engel olmak istiyorlar. Filmcileri eve sokmakta zorluk çıkarıyorlar ama belgesel film yine de çekiliyor. Karabaş sahipsiz kalıyor. Daça'dan taşınırken Galya Karabaş'ı yanına almıyor. Daça'ya taşınan o iki yazar da Karabaş'a bakmıyor. Böylece Karabaş ortalarda sahipsiz kalıyor. Öbür daçalarda yaşayanlar Karabaş'a ara sıra yiyecek bir şeyler atıyorlar. Nazım Galya'dan ayrıldıktan 3 ay sonra çıktığı daçanın bulunduğu yerleri gezmek istiyor. Baba Ev ile birlikte gidiyorlar. Baba Ev şöyle anlatıyor. Oralarda dolaşıyorduk, Karabaş'ı gördük. Bir başka daçanın avlu kapısına uzanmıştı, başını ön ayaklarına dayamıştı. Nazım Moskova dışındayken o daha eve gelmeden saatler öncesinden havlamaya başlayan, Nazım gelince de boynuna atlayan, dakikalarca sevgi gösterilerinde bulunan Karabaş, yanına sokulduğumuz halde bu kez hiç aldırış etmiyordu. Nazım Karabaş'ın aldırmazlığına şaşırdı. Köpeği yine eskisi gibi sevmek için Karabaş, Karabaş diye seslendi. Karabaş, başını ön ayakları üstünden kaldırmadan Nazım'a baktı. Sonra başını öte yana çevirip gözlerini yumdu. Karabaş, kendisini bırakıp giden Nazım'a küsmüştü. Nazım, Karabaş'ın küskünlüğünden çok içlendi. "Yahu bu Karabaş beni gerçekten çok seviyormuş," dedi. 5. ayrımın sonu, sayfa 78.